Ayrım 18.
Sonuçta kimi öğrenciler okuldan atılma durumuna düştüler. Kiraz'ın en büyük korkusuydu okuldan atılmak. Çünkü o öğrenimini sürdürmek istiyordu. Tek kurtuluş yolu buydu. Bu nedenle sürtüşmelere olabildiğince bulaşmamaya özen gösteriyordu. Ne var ki umulmadık belalar üstü üstüne geliyordu. Bir sabah Profesör Salim Bey vuruldu. Hem de evinin önünde. Kiraz ürkü içinde onun üstüne kapandığında hocanın yorgun yüreği hala tıp tıp atıyordu. Bir an dudakları kıpırdadı, gözleri yarı açıktı. Kiraz'a kaydırdı bakışlarını, bir şeyler söylemek istiyordu ama söyleyemedi. 2 gün sonra Salim Bey için görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Herkesin yakasında profesörün fotoğrafı vardı. Kiraz da son yolculuğunda Salim Bey'i uğurlayanların arasına katıldı. O gün okula gitmedi. Acısı öyle büyüktü ki yüreğine sığdıramıyordu. Cenaze töreninin ertesi günü sabah okula giderken yolda kalabalık bir öğrenci topluluğuyla karşılaştı. Gençler pankartlar ve sloganlarla savunmasız insanları kurşunlayan katilleri lanetliyorlardı. Kiraz kalabalığın akış yönünün tersine okula doğru ilerlemeye çabalıyordu. Okul kapısına ulaştığında yürüyenlerin ''Liseliler aramızda, liseliler yanımızda, birlik olalım, ezilmeyelim, karanlığa baş eğmeyelim.'' diye bağırdıklarını duydu. Liseli kızlar okul bahçesinde kaynaşıp duruyorlardı. Kiraz kapının önünde dikile kaldı. Ne yapması gerektiğini kestiremiyordu. Okula gelen öteki kızlar başlarını eğerek içeriye giriyorlardı. Kiraz gibi duvar dibinde dikilen kararsız öğrenciler de vardı. Giriş zili çalarken Kiraz hala ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Yol boyunca sel gibi akıp gitmekte olan gençlerin yüzbinlerce yaşlı göz olup kendisine baktıkları sanısına kapıldı. Eli hala göğsünde duran Profesör Salim Bey'in fotoğrafına gitti. Onu sevgiyle sıvazlarken iğnesi parmağına battı, acıyla irkildi. Kim bilir diye geçirdi. İnsan bedenine saplanan kurşunlar nasıl acı verir? Kalabalığa katılmış yürüyor artık. Bağırıyor, yürüyor, bağırıyordu. Bağırdıkça yaşamı süresince içine düğümlenen acılar, hınçlar yumak gibi çözülüp dağılıyordu. Kendisini bir tutam maydanoz için dersten kaldıran boyalı saçlı kadın Hacı Necmiye, onun sidikli bunak kaynanası Candan Hanım, onun evinde gece yaralarına dek hizmet ettiği para babaları, onların şımarık karıları, kuafördeki kadınlar, Müge ve özellikle Özgür ve kurşunlanan insanlar gelip geçiyordu gözünün önünden. Giderek sesi denetimsiz çığlıklara dönüşüyordu. Yürüyüş sona erince eve döndü. Salim Bey'in resmini göğsünden çıkarıp pasosunun kılıfına yerleştirdi. Annesine yürüyüşten söz etmedi. Karmakarışık duygularla dolup taşıyordu. Düşünmek istiyordu. Uzun uzun düşünmek. Ertesi sabah okul kapısından girerken yeni müdür yardımcısıyla burun buruna geldi. "Günaydın," dedi her zamanki gibi. Genç kadın selamını almadı. "Müdüre hanım seninle görüşmek istiyor. İdareye gel," dedi. Müdüre hanım onu hemen sorgulamaya girişti. "Dün neden okula gelmedin?" Kiraz şaşırdı. "Gelmiştim. Sonra..." Müdüre hanım öfkeyle sözünü kesti. "Sonra canı serüven istedi, sokaklara döküldün." Kiraz bu kez daha çok şaşırdı. "Yürüyüşe katıldığını nasıl öğrenmişti müdüre?" "Evet, yürüyüşe katıldım efendim. Örgütten misin?" "Yoo, ne örgütü? Yalan söyleme. Örgütten olmasan bu cesareti gösteremezdin. Arkan güçlü değil mi? Korkma diyorlar sana. Sen de kanıyorsun onlara. Yazık, şu memleketi ne hale getirdiniz?" Kiraz duyduklarına inanamadı. Kendini savunmaya çalıştı. "Örgütle filan bir ilişkim yok. Ülkemin kötülüğü için de hiçbir şey yapmadım. Sadece savunmasız insanları, kurşunlayanları kınamak için yürüyüşe katıldım." Kiraz'ın diklenmesi müdürü çileden çıkardı. "Bana bak, karşımda doğru dürüst konuş. Kim olursan ol, kime güveniyorsan güven. Ben kimseden korkmam. Unutma, benim de güvendiğim yerler var," diye bağırdı. Kiraz direnmeyi sürdürdü. "Ben kimseye güvenmiyorum efendim. Yalan söylüyorsun. Onlar adına neler yapıyorsun?" "Hayır efendim, kimse adına hiçbir şey yapmıyorum." Müdür delirmiş gibi üstüne atıldı, ceplerini yokladı. Pasasının arasındaki resmi görünce "Tamam," dedi. "Ne olduğun anlaşıldı. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Kızlara yürüyüşe katıldığını söylemeyeceksin. Gözümüz üstündedir. Ufacık bir kıpırdanışın okuldan kovulmana yeter. Anlaşıldı mı? Zavallı öğretmen arkadaşlarım bir gün kendilerini sokacak yılan yavrularını yetiştirmek için çabaladıklarını bilseler kahırlarından ölürler." Öğretmenlerden bir bölüğü çok geçmeden yılan yavruları yetiştirdiklerini öğrendiler. Müdür, liseli bir kızın yürüyüşe katıldı diye okuldan atılmasının basında sömürüleceğini düşünerek Kiraz'ı sınıfına salıvermişti. Kiraz küskünlük içindeydi. Derslerdeki başarısı azalıyordu. Bazı öğretmenlere ne yapsa yaranamıyordu. Şubat başında karneyi alınca başından vurulmuşa döndü. En önemli dersler kırıktı. Ana, babası ve ağabeyi şaşırıp kalmışlardı. Kiraz yürüyüş konusunu hiçbirine açmamıştı. Başta ağabeyi olmak üzere hepsinin de kendisini suçlayacağını seziniyordu. 15 günlük tatil sona erince yeniden okula başladı. Daha ilk günden dersler angarya gibi geliyordu. Durumunu düzeltmek için çaba göstermek gelmiyordu içinden. Uzun süre bir şeyi beklemiş de umutları boşa çıkmış, güvendiği dağlara kar yağmış ya da görkemli düşler kurarak çaldığı kapılar yüzüne kapanmış gibi bir hal vardı üstünde. Yüreğinden fışkıran tüm coşkular yok olup gitmişti. Dört yandan açmazlarla kuşatılmış gibiydi. Okul da sıkıyordu onu. Yaşamını zillere bağlamak bunaltıyordu. Dersliğe girince odaya tutsak olmuş sayıyordu kendini. Bu hiç bilmediği bir duyguydu. Çünkü okul onun için kurtuluş yolu, umut kapısıydı. Yıllardır hep sevinçle, coşkuyla, istekle ve de onur duyarak koşmuştu okula. Bir ay kadar sıktı kendini. Olanca gücünü toparlayıp kırık notlarını düzeltmeye başladı ama yapamadı. Onu seven birkaç öğretmeni vardı. Onun bu çabasına yardımcı olmaya çalıştılar. Hem de her şeyi göze alarak. Ama onların iyi niyetleri de boşa gitti. Bir pazartesi evden okula diye çıktı ama mağazaya gitti. Birsen ve Gülcan'la havadan sudan konuştular. Başka zaman olsa içi içine sığmaz, üzüntüden ne yapacağını bilemezdi. Yüksek ateşle okula gittiği çok olmuştu geçmişte. O gün hiç umursamadı. Üzerinden ağır bir yük gitmiş gibi oldu. Okula gitmediği günlerin sayısı 20 günü bulmak üzereydi. Durumu annesi de öğrenmişti. Bir gün açtı ağzını, yumdu gözünü. Sokak sürtükleri gibi ne dolanıp duruyorsun orada burada? Okula gitmeyip mağazada siftiniyormuşsun. Bu ne demek oluyor? Böyle devam edersen seni saçlarından sürüyerek götürürüm okula. Bunca yıl emek verdik, masraf ettik, umut bağladık sana. Kiraz'ın tepesi attı. Sürtük filan değilim ben. Okulda bunalıyorum. Derslere veremiyorum kendimi. Karnemi gördün. Okuyamayacağım. Her şeyden bıktım, usandım. Yaşamaktan bile. Allah'tan korkmasam canıma kıyacağım. Yaşadığım kadarı yetti de arttı bile. Daha ne göreceğim dünyada? Şu halimize bak. Yıllardır köstebekler gibi yer altında yaşıyoruz. Milletin çöpüyle burun buruna. Küllerle koyun koyuna gün dolduruyorum. Babamın dışkı çanağı ayak ucumda, balgam okkası baş ucumda, üstte yok başta yok. Hangi giysime el atsam nemli, küflü, rutubet kokusu etime işledi, soluğuma sindi. Ders çalışmaya oturuyorum, babamın can çekişmesini andıran hırıltıları doluyor kulaklarıma. Bunlar yetmiyor gibi bir de sen dikiliyorsun tepeme, saçını kesme, memelerini fişek gibi dikilten sütyenler giyme diye. Kaşımdan üç tel kıl kopardım diye kürekle kafamı deliyordun. Sen hoşnut ol diye hep bir beden büyük pantolonlar giyiyorum. Neymiş şuram buram kalıp gibi çıkmasınmış ele güne karşı. Bunca yıl sıktım dişimi ama bundan sonra sabredemeyeceğim, bilmiş ol. Anası neye uğradığını anlayamadı önce. O şaşkınlığın verdiği sersemlikle bir süre ağzını açamadı. Kiraz'ın her biri birer okkalı şamar gibi patlayan sözlerini gık demeden dinledi ama Kiraz sözlerinin sonuna doğru olur gibi bir ağlamak koyverdi. Durup durup tahta masayı yumrukluyordu. Arada alnına dökülen saçlarını parmaklarına dolayıp tutam tutam yoluyordu. Habibe kadın bir an ta küçüklüğünü anımsadı kızının. 3-4 yaşındayken de öfkelenince böylesine sert baş kaldırır, saatlerce olur gibi ağlar, duvarları yumruklardı. Habibe kadının gözlerinin önünde bir an o günler dirildi. Bu asi huyu gitsin diye hocalara bile okutmuştu Kiraz'ı. Ne var ki hiçbir yararı olmamıştı üfürüklerin. Sonunda kendi bulmuştu yolunu. Birkaç kez döverek sindirmişti kızını. Bunları düşünerek birden ya Allah çekip Kiraz'ın yüzünün orta yerine öyle bir yumruk indirdi ki Kiraz'ın burnundan kan fışkırdı. Elleriyle yüzünü kapayıp iki büklüm oldu. Anası öfkesini alamamıştı. Saçlarını yakalayıp yüzünü yukarı doğru kaldırdı. Amacı şamarı ikilemekti. Kanı görünce bundan vazgeçti. La havle çekerek odaya kocasının yanına girdi. Kiraz kalorifer kazanının önünde eli yüzü kan içinde dikile kaldı. Ertesi sabah yataktan kalkmadı. Yediği yumruktan gözlerine kan oturmuştu. Burnu da şişip morarmıştı. Gün boyu yiyip içmeden yattı. Baba karısından korktuğu için kirazla konuşamıyordu. Kızla aramıza girersen seni yatağınla sokağa atarım demişti Habibe kadın. İki gün sonra bu sözü yalayarak babadan yardım istedi. Sor bakalım şu hazır yiyiciye okula ne zaman başlayacak? Baba hemen dirseklerinin üzerine dayanarak yatağında doğruldu. Karşı divanda yatıp durmakta olan kiraza seslendi. Okula ne zaman başlayacaksın? 3 gündür gitmiyorsun. Bir zarar gelmesin. Kiraz öfke dolu dik bir sesle yanıtladı babasını. Bundan sonra okula gitmiyorum. Yüzümün bereleri geçer geçmez mağazada işe başlayacağım. Habibe kadın öyle bir köpürdü ki. Değme soysuza. Ne halt ederse etsin. Umurumda değil. Okula ister gitsin ister gitmesin. Bana gidivermiyor ya. Aklı sıra beni korkutup da yalvartacak kendisine. Ölsem yapmam bunu. Bir hafta sonra yalvardı. Hem de çok yalvardı. Saatlerce dil döktü. Kızının yediği şamardan ötürü direndiğini sanıyor, pişmanlık içinde ne yapacağını bilemiyordu. Uğur hanımı, Candan ve Nesrin hanımları ve de çok sevdiği ilkokul öğretmenini koydu araya. Kiraz kararından dönmedi. Son umut Hasan'daydı. Hele bir Hasan gelsin diye avutuyordu kendini Habibe kadın. Hele bir oğlum gelsin. Zor günler birbirine ekleniyor. Yazık ki Hasan gelemedi. Gençler akşam yemeğinden henüz kalkmışlardı. Kimi abdestini yeniliyor, kimi yatsı namazını kılıyordu. Bir bölüğü de bir köşeye çekilmiş gazeteleri, dergileri okuyup tartışıyorlardı. Birden yurdun kabadayıları sessizliğin ortasında top gibi patladılar. ''Hey bre nankör herifler! Tıksarıya kadar yemiş içmiş, sığırlar gibi geviş getirmeye çekilmişsiniz. Öte yanda kıyamet kopuyor. Davranın, arka çıkın kardeşlerimize. Allah rızası için, yediğiniz ekmeğin hakkı için.'' Ortalık karışıverdi. Yurttakiler toparlandılar. Çırtkanların peşine düştüler. Hasan da akıntıya kapılmış, onlarla birlikte koşuyordu. Oysa Hacı Bey ona, kavgaya dövüşe karışma, böyle bir durumun içine düşsen bile sıvış demişti. Hasan böğre böğre koşan, eli sopalı kalabalığın arasına nasıl karıştığını bilemiyordu. Kendini iyice kaptırmıştı şamataya. Hacı Bey de gelse görse döndüremezdi artık. Acı haberi Habibe kadına Hacı Bey ulaştırdı. Onu evine çağırdı. Avutmak için birkaç tatlı söz söyleme gereksinimi bile duymadı. Kas katı girdi söze. Oğlun tembihlerime kulak vermeyip sağ sol kavgasına katılmış. Habibe kadın boğazını paralarcasına bağırdı. Amanın, yavrum vuruldu mu yoksa? Ah korktuğum başıma geldi desene Hacı Bey'im. Hacı onu öfkeyle tersledi. Sus kadın, bağırma öyle. Vurulsa geberir giderdi. Kendi düşen ağlamaz. Ben ona sen has adamımsın. Kendini kolla bu tür işlerden demiştim. Günah benden gitti. Kavga sırasında yakayı ele vermiş. Üzerinde tabanca çıkınca deliğe tıkmışlar. Hadi toparlan. Seni oğlunun yanına yollayacağım. Ona soruşturmada benim adamı vermemesini sıkıca tembih edeceksin. Bizim yurtta yatıp kalktığını demesin. Benden harçlık filan aldığını da açığa vurmasın. Eğer dilini tutarsa onu arkadan arkaya kollarım. Tersini yapar da adamı bu çirkef işlere bulaştırırsa yakarım onu. Sizleri de sülalecek kovarım buradan. Hatta İstanbul'da yaşatmam. Bunları bilmiş olun. Habibe kadın fırlayıp çıktı kapıdan. Merdivenlerden inerken "Buyruğun baş üstüne Hacı Bey'im, buyruğun baş üstüne!" diye inliyordu. Soruşturma Hacı Bey'in istediği doğrultuda yürütüldü. Hasan izinsiz tabanca taşımak ve yurt baskınına katılmakla suçlanıyordu. Hacı Bey anasıyla beraber saldı. Tutuk evine harçlığını yollayacaktı. Cezası sona erince yine eskisi gibi onu yanına alacaktı. Hasan'ın suçsuz olduğunu biliyordu. Çünkü onun cebine tabancayı koyan yurt fedaisiyle konuşmuştu. Herkesin yaşam biçimi bir başka. Kiraz okulu bırakmış, mağazadaki işe başlamıştı. Ağabeyi tutuklanalı evin erkeği sayıyordu kendini. Anası önceleri direndi. Onun bu tutumunu benimsemek istemedi. Hele okulu bırakmasına kahroldu. İki acı birden çökmüştü yüreğine. Kiraz'a küçüklüğünden beri umut bağlamıştı. Onun okuyup adam katırına katılacağına yıllar yılı öylesine inanmıştı ki. Her kız kocaya varır ama her kız doktor olamaz. Benim kızım olacaktı. Köy yerinde herkes Habibe'nin kızı doktor olmuş diye özenle anacaklardı adımızı. Kahvedeki adamlar sakal sıvazlayacaklardı. Çeşmede, çamaşırlıkta kadınlar bizden söz ederken kıskançlıklarından çatlayacaklardı. Kiraz işe gidince akşama değin hep böyle ahlanıp vahlanıyordu. Öyle ki Hasan'ın başına gelen iş bile ona bu denli koymamıştı. Kiraz ise yüreğini kimselere açamıyordu. İçini örümcek ağ gibi saran acıları sindirmeye çabalıyordu. Derdini dökecek kimsesi de yoktu üstelik. Okulu bıraktığı için pişmanlık duymuyordu. Ama yine de içinde adını koyamadığı, kökenini kesin olarak bilemediği dayanılmaz bir tedirginlik vardı. Gülcan ikide bir ona gezip tozmaktan söz ediyordu. Kendi yaşamına çekmek istiyordu Kiraz'ı. Oysa Kiraz erkeklerden adeta tiksiniyordu. Bu nedenle Gülcan'ın önerilerine dudak büküp geçiyordu. Zaten kendini ayıracak zamanı da yoktu. Hafta boyunca sabah 9'dan akşam 7'ye kadar mağazada oluyordu. Pazar günleri ağabeyine gidiyordu. Gün boyu ayaküstü koşturduğundan akşam yemeğini yer yemez biraz kitap okuyup uyuyakalıyordu. Arada bir televizyon izlemek için Nesrin Hanım'a çıkıyordu. Dilek'lere sık gitmiyordu artık. Çünkü Dilek ona eskisi kadar sıcak davranmıyordu. Nesrin Hanım iştenlikle ilgileniyordu onunla. Sık sık öğütlüyor, içinde bulunduğu bunalımdan çıkabilmesi için çıkar yollar öneriyordu. Örneğin arkadaş edinmesini, gezip tozmasını salık veriyordu. Kiraz onu dinlemekle yetiniyordu. Sorunlarını açmaya yanaşmıyor, içini açamıyordu. Bir akşam iş dönüşü yine uğradı Nesrin Hanım'a. O kendisini dört gözle bekliyordu. Gelmeseydin zil çalıp çağıracaktım. Bir arkadaşım telefon etti. Yarın akşam kocasıyla çok önemli bir toplantıya gidecekmiş. Dadı kaçmış, hizmetçi izindeymiş. Arkadaşın 3 yaşında dünya tatlısı bir oğlu var. Gece ona bakar mısın? Senin için değişik bir uğraş olur. İyi de para geçer eline. Arkadaşım çok varlıklı. Gece gezmeleri de hiç eksik olmaz. Ha, ne dersin? Kiraz şöyle bir düşündü. Yabancı ülkelerde öğrenim giderlerini bu yolla karşılayan gençler varmış. Gerçekten ilginç. Arkadaşın nerede oturuyor? Ulus'ta, ana cadde üzerinde. Gece eve nasıl dönerim? Dönmezsin, orada yatarsın. Yabancım değil, çok eski arkadaşım. Korkulacak bir şey yok. Anneme söyleyeyim. Aman Kiraz, sen de annenden habersiz tuvalete bile gitmiyorsun. Çocuk değilsin artık. Eve para getiriyorsun üstelik. Senin böyle ezilmene karşıyım. Kiraz içinde bulunduğu düzene öylesine koşullanmıştı ki konuyu annesine açmadan duramadı. Habibe kadın önce karşı durdu bu öneriye. Baktı ki Kiraz diklenmeye hazır, hemen ağız değiştirdi. Kocaman kızsın, kendin karar ver. Ama dikkat et de üstüne çamur sıçramasın. Nesrin Hanım da olduktan sonra arada. Ömür Hanım'ın evinin görkemi karşısında Kiraz'ın gözleri kamaştı. Küçük oğlan da bir güzel, bir sevimliydi ki Kiraz'ı hiç yadırgamadı. Yabancılara alışıktı. Doğalı beri annesinden çok bakıcıları sevmeye koşullanmıştı. Kiraz onu sevecenlikle bağrına bastı. Gıdısını yumuk ellerini öptü, öptü. Ömür Hanım'la eşi fazla oyalanmadan çıktılar. Kiraz önce minik canı doyurdu. Sonra saat 9'a kadar oyaladı. Annesi 9'da yatmasını istemişti. Çocuk yatınca Kiraz bu göz kamaştırıcı eve şöyle bir göz atmaya kalkıştı. Her yer açıktı. Hatta Ömür Hanımların yatak odası bile. Ağdacı Mevlude ile ağda yapmaya gittiklerinde gördüğü evlerden daha da gösterişliydi bu ev. Kiraz her yeri bir bir gezdi. Yatak odasına geldi sıra. Giysi dolaplarını açtı ki ne görsün. Çalıştığı mağazadaki kadar çok giysi var. Kiraz neye ve nereye bakacağını şaşırıp kaldı. Bu hanım çok varlıklı, çok güzel. Beğenisi de üstün. Bunca öteberiyi 10 belki de 20 kadın yıllarca kullansa yine de eski tip tüketemez diye geçirdi. Yatak odasında daha fazla duramadı. Yoksulluğun ezikliği çöktü omuzlarına. Banyoya geçti. Elini yüzünü yıkayıp yatacaktı. Orada da şaşırmaktan alamadı kendini. Küvet yeşimi andıran som yeşil mermerden oyulmuştu. Duvarlar tavandan yere kadar kristal aynalarla kaplıydı. Gözü görüntüsüne takıldı. Tepeden tırnağa süzdü kendini. Arkasına döndü, sağ sola dolandı. Eteğini dizlerinin üst yanına çekip aynaya doğru yürüdü. Kendini pek beğendi. Özellikle bacakları çok hoşuna gitti. O sırada Nihat'ın evindeki çıplak kadın posterleri geldi aklına. Anlam veremediği bir merak sardı içini. Acaba bedenim de yüzüm ve bacaklarım kadar güzel mi? Bu soru çoktandır takılıyordu kafasına. İşte fırsat geçmişti eline. Çırılçıplak görebilirdi kendini. Hemen banyonun kapısını kilitledi. Anadan doğma soyunup aynanın karşısına dikildi. Önce utandı, yüzü bile kızardı. Sonra alıştı kendine. Baktı, baktı, dönüp yine baktı. İçi sevinçle doldu. Pek beğenmişti yeni tanıştığı Kiraz'ı. Hem de posterlerdeki kadınlardan daha güzel bulmuştu kendini. Giyindikten sonra gözü aynaya iliştiğinde içi bir hoş oldu. Ucuzluktan aldığı çatkılı eteği, orlon yün karışımı bluzu, öğrenci işi düz kundurularıyla pek sönük geldi görünümü. Hemen banyodan çıktı. Aklına geleni yapacaktı. Yatak odasına koştu, giysi dolabını açtı. Çabuk çabuk gözden geçirdi giysileri. Çok güzel bir gece elbisesi geçti eline. Okşarcasına çekip aldı onu. Banyoya döndü. Yeniden soyundu. Gelinciklerle işli beyaz ipek tuvaleti geçirdi üzerine. Aynaya alıcı gözle bakınca Tanrım, bu ben miyim diye çığlık atmaktan kendini alamadı. Yanakları al al oldu coşkudan. Aynadaki güzeller güzeli Kiraz'a tatlı tatlı gülümsedi. Pazen geceliğiyle yorganın altına sokulurken karmakarışık duygularla dop doluydu. Nesrin Hanım'ın yalan yumağı çözülüp dağılıyor. Okulu bıraktığını ilk günler saklamıştı ağabeyinden. Bir süre sonra tutuk evinde kendisiyle görüşürken söyleyiverdi. Hasan başından vurulmuşa döndü. Nedenini anlamak için pek çok soru sordu kardeşine. Kiraz tüm soruları bunalıyordum, delirisim geliyordu okulda gibi sudan dayanıksız yanıtlarla savuşturdu. Hasan onun konuşma biçiminden kendisine hiçbir öğüdün yarar sağlamayacağını anlamıştı. Bu nedenle daha çok üstelemedi. O günden sonra bir daha bu konuyu açmadı. Kiraz ağabeyinin suskunluğunu hoşgörü olarak yorumluyordu. Anası gibi kendisini didiklemediği için seviniyordu. Artık okul sözünü anısına da ettirmiyordu. Babası zaten canıyla uğraşıyordu. Kiraz'la tartışacak gücü yoktu. Kiraz ona acıyordu. Ara sıra gönlünü almak için sevdiği yiyeceklerden alıp geliyordu. Gerçekten son günlerde iyice kötülemişti. Bir solukluk canını göğüs kafesinden uçurup kaçırmamak için son gücüyle direniyordu. Arada bir Hasan'ı takıyordu kafasına. Bir günlüğüne de olsa ailesini görmeye gelir insan. Demek ki hiçbirimizi özlemiyor Teres diye yakınıyor, bazen de sövüp ileniyordu. İlençlerini Hacı Bey'de katmaktan kendini alamıyordu. Oğlanı koparıp aldı. Kendisi doğurtmamış bir oğlan tutup benimkine sahip çıktı, gavur hacısı. Allah ettiklerinin yanına koymasın. Habibe kadın onu yalnız bırakamaz olmuştu. Kendi kendine öle kalır da içimize dert olur diyordu. Bu nedenle Hasan'ı görmeye bir pazar Kiraz, bir pazar anası gidiyordu. Dönüşte mektup getiriyorlardı Hasan'dan. Postacı bırakmış, Urfa'dan yollamış oğlum diye avutuyorlardı babayı. Hasan da çöküntü içindeydi. Durup dururken saplanıp kaldığı açmaz yıkmıştı onu. Tutukluluğu sona erince öğrenimini sürdürüp sürdüremeyeceğini çok merak ediyordu. Bunu araştırması ricasıyla Hacı Bey'e mektup yazdı. Hacı Bey gerekli yerlere danışıp Hasan'a beklediği müjdeyi verdi. Hüküm giydiği suç onu öğreniminden alıkoyacak nitelikte değildi. Bunu öğrenince yeniden doğmuşa döndü. Bahar gelmiş, havalar ısınmaya başlamıştı. Kiraz ev, iş ve tutuk evi üçgeni arasında sürdürüyordu yaşamını. Bu tek düzelikten yakınmıyordu. Tersine hoşnut görünüyordu. Gülcan birkaç kez kendisini çok beğenen varlıklı bir beyden söz etmiş, onunla arkadaş olmasını önermişti. Kendisinin gezip tozmakta olduğu kırklık adamın yakın arkadaşıydı önerdiği kişi. Hazır giyim piyasasında isim yapmış varlıklı bir tüccardı. Kiraz için her şeyi yapmaya hazırdı. Gülcan'ın dediğine göre hafta sonları sadece yemeğe ve dansa gitmek istiyordu onunla. Aşırı isteklerde bulunmamaya söz veriyordu. Kiraz önce ses etmedi Gülcan'a. Baskı yapıp başının etini yemeye başlayınca adam akıllı hırpaladı. Bu olaydan sonra Gülcan sesini kesti. Bu arada birkaç isteyen de çıkıyordu. Bir ota boyacısı, mezeci, tezgahtar, taksi şoförü. Eş, dost, hemşeri kanalıyla anasına geliyordu bu öneriler. Anası evlenmek isterse ev için biriktirdikleri parayı çeyiz olarak vermeye gönüllüydü. Kiraz bu önerilere karşı duruyordu. Aslında kendisi de bilmiyordu ne yapacağını. Yaşamını öylesine gelişigüzel sürdürüp gitmek kolayına gidiyordu. Anası eskisi kadar yüklenmiyordu. İkisi yüzeysel bir uyum içindeydiler. Kiraz aylığını ona veriyordu. Haftada bir ya da iki gece Ömür Hanımlara canı beklemeye gidiyordu. Oradan da aylığına yakın para kazanıyordu, onu harçlık ediniyordu. Bu arada Ömür Hanım onu bebek bakıcısı olarak dostlarına öneriyordu. Kiraz kimi ailelere olumlu yanıt veriyordu, kimilerini de kabul etmiyordu. Bu yolla çok varlıklılar yanında geçimini zorla sağlayan aydın ailelerle de tanışıyordu. Böylelerinin dolapları yemeklerle, giysilerle dolu olmuyordu. Evlerinin eşyaları göz kamaştırmıyordu ama Kiraz'a öylesine dostça davranıyorlardı ki Kiraz onlardan para alırken utanıyordu. Gecelerini dolduran minik çocuklar onun tek düze yaşamına renk katıyordu. Bir pazar erkenden kalktı. O gün görüş saatine kadar vapurla Kavaklara uzanmak istiyordu. Çabucak giyinip evden çıktı. Beşiktaş'tan vapura bindi. İçeriye girmedi. Kenarlardaki oturma yerleri biraz serin oluyordu. Ama gezinin tadı ancak orada çıkıyordu. Gelirken iki tostla bir ayran almıştı. Onlarla bir güzel karnını doyurdu, sonra çevrenin güzelliğine daldı. Vapur iskelelerde dura kalka boğaz boyunca yol alıyordu. Boğazın iki yanındaki sırtlardan yer yer yeşillik fışkırıyordu. Evler, minareler, elle çizilmiş resimleri andırıyordu yeşilliğin arasında. Kıyılarda insanlar kaynaşıyordu. Ama Özgür'le tanıştığı lüks otelin havuz çevresi bomboştu. Kiraz oradan geçerken birçok anı dirildi belleğinde. Acaba o günleri yaşadım mı yoksa düş müydü her şey diye geçirdi.